Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Lahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını, çağırın herkesi. Ben de aynı şeyi yapayım, ben de çağırayım herkesi. Gelsinler konuşalım. Bugün var ya, aslında bugün de bir parça hafıza tazelemesi yapacağız ama ben size başka bir yerden tazeleyeceğim hafızayı. Çünkü Türkiye'nin yüzsüzlük tarihi yeniden yazılıyor. Vallahi sabahtan beri düşünüyorum, buna başka bir isim bulamadım. Dün gece yayın için hazırlık yaparken üst üste başlıklar çıktıkça kendimden utandığımı fark ettim çünkü bir süre sonra. İnsan olan herkesin utanması lazım ama üst üste koyduğunuz zaman, ki bunların bazılarını işte sosyal medyada da paylaşıyorum insanlarla, onlar da görüyorlar. Dün mesela Numan Kurtulmuş'un Has Parti Genel Başkanı iken İstanbul'da Kanal İstanbul'la ilgili, çılgın projeyle ilgili yaptığı açıklamayı paylaştım sosyal medya hesabımda. Erkan Tan'ın programında bu ara. Yani iğrenç diyeyim, bini bir para. Orada bunun nasıl bir vatana ihanet olduğunu söylüyor. Ve bugün aynı kişi, hani ünvanından bağımsız olarak söylüyorum bunu, AKP'nin en ağır topları, en etkili isimlerinden bir tanesi olarak 180 derece tersini savunuyor şu anda. Hiç kimsenin kendisine bir şey sormayacağını biliyor. Çünkü sorsa da yalanlarla günü kurtarmaya çalışan bir iktidara artık yeni yalanların yetmediğinin o da farkında. Çünkü ortalığı leş gibi çürümüş karpuz kokusu sardı. Son iki gündür bununla yatıp kalkıyoruz. Oysa biz bundan daha bir ay olmadı, Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'ın kendi firması üzerinden kendi bakanlığına ve devletin farklı kuruluşlarına dezenfektan sattığı haberini gördük. Kabul etti Ruhsar Hanım ve o günden beri ortada yok. Bir tek adım atılabilmiş durumda değil. Muhalefet çok muhteşem muhalefet yapıyor. Bayramdan sonra bunu meclis gündemine getirecekmiş. Yani şahane bence de. Ama daha bunun kokusu ortalıktayken, bu pisliğin kokusu ortalıktayken, dün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek, hakikaten bundan daha yüzsüzlüğü olmaz artık kardeşim, gerçekten bundan daha öteye gidemeyiz cümlesini bir daha kurdurdu. Biz sürekli yenisini kurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Mustafa Elitaş açıklamalarını izlediniz mi, dinlediniz mi bilmiyorum, okudunuz mu, gazetelerin bazılarında var, bugün ikinci yayında anlatırım size. Ama özetle şöyle diyor. Ya bir, bu konuyla ilgili Ruhsar Hanım açıklama yaptı. Yalan bu, açıklama falan yapmadı. Ruhsar Hanım'ın sadece kabul ettiği bir tek açıklaması, bir beyanı var. Ondan sonra ortadan kayboldu. Ve yalan söyledi orada. Dezenfektanı ucuza sattığını söyledi. Yalan bir de. Ama Mustafa Elitaş bunun yalan olduğu ispatlanmasına rağmen çıkıp bakın şunu söylüyor. Diyor ki etik olarak tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Tartışılabilir mi? Ya siyaset yapıyorsunuz. Siz iktidara gelirken, AKP iktidara gelirken yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diye geldiniz. Yolsuzluğun dibi bu. Ve bunun bir etik kural ihlali olduğunu bilmesine rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Gerçekten. Hatta bir adım öteye götürüyor bu hikayeyi. Benim en çok artık midem orada bulandı. Gerçekten bir insan bunu niye yapar diye düşündüm. Ya herkesi bırak kardeşim. Çoluğun çocuğun yok mu ya? Yani onlar duymuyor mu, okumuyorlar mı, görmüyorlar mı bu açıklamayı? O insanları zor durumda bırakmaya hakkım var mı? Bırak bizi, zaten salladığı yok kendi seçmenin dışında kimseyi. Ama ailenden biri de mi yok ya? Günahtır, günahtır, o insanlar da görecek bunu. O insanların arkadaşları, eşi, dostu söylemeyecek mi? Ya senin baban, abin, dayın, amcan, her neyse. Böyle bir şey söyledi kardeşim, gülüyor insanlar diye. Dedi ki, çok mealen söylüyorum ama bağladığı yer, ya bu olmaz artık demiştim, oluyormuş. Haklılar, yani iğrençleşebilmenin boyutu yok. Dedi ki, alkolün kara borsaya düştüğü, fiyatının 3 liradan 20 liraya çıktığı ve bulunmadığı günlerde elinde varken bende var ama vermem çünkü benim eşim bakan demek yakışmaz dedi. Ruhsar Hanım kocası için söylüyor. Oysa bayağı teklifli yapılmış bir iş bu ya. İş yapıyorsun, iş. Ayrıca piyasada o gün o ürünü çok daha ucuza satanlar da var. Devlet Malzeme Ofisi'nin kendi raporunda var. Mustafa Elitaş bunu bilmiyor mu? Mustafa Elitaş mülkiye mezunu. Mustafa Elitaş herhangi dandik bir okuldan çıkmış bir adam değil. Bilin diye söylüyorum, tanıdığım için söylüyorum. Ve bu adam çıkıp bunu gönül rahatlığıyla söylüyor ya. Fakat çok iyi biliyor, aklının derininde bir şey var. Kendi partisinin artık oy verenleri de yemediği için bu numaraları, çünkü onların da savunacak bir şey kalmadı. İğrençliğin dibi yaşanıyor, hemen ek yapıyor. Mesela diyor, 15 Temmuz gecesi hatırlayın, bazı benzin istasyonları akaryakıt vermedi kimseye diyor. 15 Temmuz mu? Ne alakası var? Ha, darbe hatırlatması yapıp ha yokluk çağrıştırıyor. E peki o zaman oturalım, 15 Temmuz konuşacaksak. 15 Temmuz'u yapan grubun AKP'nin eliyle yükseltildiğini, bizatihi Tayyip Erdoğan'ın televizyonda ifade ettiğini de söyleyelim. E o zaman orada o akşam benzin dağıtmayan FETÖ'cü benzin kuruluşları, kimse onlar biliyorsunuz muhtemelen. Açıklayın, siz yükselttiniz o zaman. Sen söylüyorsun kardeşim. Ya şeytanın aklına gelmez ya. Şeytanın aklına gelmez. Yapılan bir yolsuzluğu savunabilmek için 15 Temmuz getiriliyor gündeme. Gözünüzü seveyim, bu ülkede şu kadarcık, bak şu kadarcık vicdana inanan insanlar. Bırak Allah korkusunu, kuldan utanmayı. Kendi vicdanına ya, şu kadar inanan bir insan. Şu sözün karşısında utanmadan kalabilir mi? E kalıyor. Kalıyor kardeşim, umrunda bile değil. Çünkü iş artık o kadar çürüdü ki iktidarı bir gün daha sürdürebilmek için utanmadan yalan söylemek yetmiyor. Artık koku çok arttı. Sesini benzettiler de kokusuna hakim olamıyorlar eskilerin söylemiyle. Çünkü Diyarbakır'da Kayyum Belediye Başkanı havaalanında bir düzenleme yapıyor. Ve havaalanında yaptığı düzenlemede bir karpuz heykeli, karpuzun içinde çocuk heykeli çıkıyorken, Diyarbakır'ın sembolüdür yıllardır. Beni de hatırladım. Herhalde bir 50-60 senelik vardır o fotoğraf. Siyah beyaz bir fotoğraf. Büyük Diyarbakır karpuzun içine bebek oturttukları. Bilirsiniz, çok meşhur fotoğraftır. Ama yaptığın ucube, ucube kardeşim bu. Ya bin kere belki 6 sene içinde şu yayında rica ettim. Gözünüzü seveyim. Sanata sağından solundan değen bir şey elinizi sürmeyin. Ne olur. Vallahi bak, kötülük olsun diye söylemiyorum hakaret için. Beceremiyorsunuz kardeşim. Yok, yok ya, elinden gelmiyor. Şiirden anlamıyorsun, edebiyattan, mizahtan, heykelden, resimden anlamıyorsun ya. Ya yok kardeşim, gidemiyorsun işte, zorlama bunu. Bu çocuk okumaz, olmuyor seninki. Karpuzun içinden eciş çıkıyor. Diyarbakır havaalanı meydanına koyuyorlar. Üstelik Diyarbakır'ın Kayyum Belediye Başkanı da diyor ki, dur ya bu yetmez, ben bir de tüy dikeyim bunun üzerine. Tüy lazım çünkü biri basabilir gece karanlıkta. Bir de tüy dikeyim. Bak sana açıklamayı okuyayım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamayı. Ya ben hayatımda diyorum, yani yüzsüzlükte nereye kadar gidilebilir daha çok? Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Dikkat! Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. Çüş, çüş. O çocuk diye içine koyduğunuz şey var ya, yani emzikli anne olsa sütten kesilir. İçinizde bir tane mi gözü çalışan adam yok ya? Ya bunu yapmayalım, rezil olur, çok iğrenç oldu bu diyecek. Bir kişi yok mu ya? Yok, ben sana söyleyeyim, yok. Niye biliyor musun? Çalıştırmıyor çünkü. Çalıştırmıyor kardeşim. Bu kadar basit. Bana yakın olsun, hiç boktan anlamasın, önemi yok ki. Bizden mi? Bizden getir. 170 dönümlük alan içinde fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler. Çok dikkat edin, açıklamanın bu cümlesi kaçtı gözden çünkü. Çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Yani diyor ki burada, merak etmeyin, hepsi bittiğinde bu görünmeyecek diyor. Yaptığının ne kadar iğrenç olduğunun o da farkında. İğrenç, elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Gerçekten insan bakmaz. Merak etme diyor, hepsi bittiğinde 170 dönüm orası diyor ya. Düdük kadar bir şey o diyor, karpuzun içindeki bebe. Karpuzun içindeki eciş heykeli. O diyor kaybolacak bütün içinde. Al sana resmi açıklama. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte nihai değerlendirme yapılacak. Gerekmesi durumunda üzerinde tasarrufta bulunulacaktır. Pozisyon tamamlansın, ofsayt olup olmadığına sonra bakarız diyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Ben iğrenç bir şeyim. İnsan evladı bana bakmaz diye bağırıyor. Ama biz aynı şeyleri Ankara'da yaşadık. Bir inat uğruna bu ülkenin, Bu halkın milyarlarca lirası çöpe döküldü. Çöpe dökülmedi, birilerinin cebine gitti. Hırsız Melih Gökçek diyordu ya hani Bülent Arınç. FETÖ'cü hırsız diyordu ya. Onun bildiği bir şeyler var muhtemelen. Bak burada da giden bir şey var. Niye? Çünkü Diyarbakır'da şöyle yapın. Bak çok basit bir şey söyleyeyim size. Dün gece ben çalışmamı bitirdikten sonra insanlar buna nasıl ulaşabilir diye de düşünüyorum. Çünkü sorular geliyor. Haberden bahsediyorsun. Haberi hangi, nereden arıyorsun sen? Çünkü senin aradığını buluyorsun. Evet, sıradan bir arama motoru Google kullanıyorum ben. Ama burada arayacağınız kelimeleri seçin. Dün ben çalışmamı bitirdikten sonra herkes yapsın diye, herkes denesin diye. Diyarbakır, kayyum, kadayıf yazın. Sadece aralarına artı eksi koymanıza da gerek yok. Ve enter'a basın. Bakın sizi nereye götürecek. Kayyumun 1.6 ton fıstıklı kadayıf tüketimini belediyeye nasıl geçirdiğini gösterecek size. 1.6 ton. Hani herkesi Türkiye'de toplu olarak sünnet etsen ve sünnette desen ki fıstıklı kadayıf dağıtacağım, bu kadar tutmaz. 1.6 ton fıstıklı kadayıf. Bunun parasını gömdü Diyarbakır Belediyesi. Kayyum Belediye. Niye? Bu ikram olarak gitti muhtemelen. Siyasetçiye gitti, gazeteciye gitti. Gitti kardeşim, dağıttın bunu. 1.6 ton fıstıklı kadayıf. Aynı belediyeden bahsediyoruz. Ne diyor belediye? Ya 170 dönüm orası. Bir dur. 170 dönüm kardeşim. Bittiğinde düdük kadar kalacak içinde. Merak etme. Sen dene. Güzel kardeşim, sen dene. Diyarbakır. Kayyum kadayıf yaz, enter'a bas. Ne gelecek karşına bakalım. Burada sıkıntı şu. Artık yalanı yalanla kapatmak mümkün olamıyor maalesef. Sadece burada iktidarın elinde çok büyük bir koz var. Çok sünepe bir muhalefet var karşısında. Gerçekten sünepe. Yapış yapış kımıldayamıyor. Bayramdan sonraya yolsuzluk dosyası getireceğim diyor. Böyle saçmalık gördünüz mü hayatınızda? Neden bayramdan sonraya? Öncesinde oturup tatlı mı yiyeceksiniz beraber? Siyaset böyle bir şey değil ki, böyle bir şey olamaz. O zaman bayramdan sonraya bir ülkenin yolsuzluğu ertelenebiliyorsa neden ana muhalefet partisinin lideri çıkıp kamuoyuna, tribünlere oynar gibi bayramdan önceki iki gün açalım ya berberi, kuaförü, bilmem neyi, adamlara can suyu olsun diyor. Ertelesene onu da bayramdan sonraya. İktidarın en büyük şansı bu muhalefet. Bu yapış yapış muhalefet. Sağından soluna dönemeyen, kıymık kıymık giden muhalefet. Ya şu kadar büyük yolsuzluğun yaşandığı bir ülkede gözle görülür şekilde AKP'nin grup başkan vekilini çıkıp demin size söylediğim cümleleri kurabiliyor. Bunu 15 Temmuz'a bağlıyor ya. Ya insanda bir parça utanma olur kardeşim. Bir parça utanma olur. Dersin ki valla en azından Bülent Turan bunu yaptı ya. Bir gün Bülent Turan'ı takdir edeceğim aklımın köşesinden geçmezdi. En azından onu yaptı. Dedi yani yetkili kurullar bunu değerlendirir dedi. Ama buna sahip çıkmak için 15 Temmuz kimsenin aklına gelmedi ya. 15 Temmuz'da akaryakıt istasyonlarının bazılarının benzin vermemesini hatırlattı Mustafa Elitaş. Çünkü o da biliyor ki bunun savunulacak bir yönü yok. Artık iç içe geçti. Gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir iktidardan bahsediyoruz. Gırtlağına kadar. Ve bunu savunabilmenin, bunun içinden çıkabilmenin yolu şövenizm. Süleyman Soylu'nun yaptığını yapacaksınız. Hakkınızda bir şey çıktığında tehdit edeceksiniz. Başka çareniz yok. Yalan yalanı örtmüyor. Örtmüyor kardeşim, yani yalanla birlikte kaldı bu. Bir yere gidemiyorsun. Üfür. Türkiye büyük bir yolsuzluğu konuşuyor ve artık hani eskisi yenisi bu işlerden anlayan herkesin kardeşim bu yeni susurluktur, hatta susurluktan daha beterdir dedi, diye konuştuğu bir olay var ortada. Bir organize suç örgütünün lideri çıkıp videolar yayınlayarak Türkiye'de iktidarın çok yakınlarının nasıl suça bulaştıklarını anlatıyor. Adam öldürmeler var bunun içinde, uyuşturucu kaçakçılığı var, leş gibi bok sızıyor her yerden. Hiç kimse kımıldamıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçiyor. İlk kez çürümüş mafya ifadesini kullanıyor organize suç örgütü lideri. Fakat muhtemelen Sedat Peker bu adamı bilerek attı. Çünkü Sedat Peker'in siciline bakıyorsun, adli sicil kaydı temiz çıkıyor Sedat Peker'in. Sevgili Ali Can'ın, Ali Can Uludağ'ın AnkaraGazeteci.com diye bir sitesi var. Ben daha önce de anlatmıştım ya burada size. Orada kendi özel haberlerini yayınlıyor. Dün yayınladığı bir haber. Sedat Peker'in adli sicil kaydının nasıl temiz çıktı ama bu arada nelere bulaştığı ile ilgili bir toparlama tavsiye ederim. Hafıza canlandırmak için birebir aklınızın bir kenarında kalsın diye. Çünkü burada karıştığı olaylarla barış akademisyenlerine, barış bildirisine imza atan akademisyenlere söylediği sözler. Fatih Altaylı'ya senin bugüne kadar öldürmemiş olman bile bu ülkede düşünce özgürlüğü olduğunun garantisidir sözü. Bütün bunlara rağmen yargılamaların hepsinde, ama hepsinde bila istisna, hepsinde suçun niteliğinin tam oluşmaması, suç kastıyla yapılmış olmaması, işte hakaret anlamında söylenmiş olmaması, tehdit içermemesi gibi tuhaf sonuçlarla biten ve onun beraatiyle sonuçlanan, Alican çok güzel bir döküm yapmış. Bugüne kadar diyor yargılandığı davalarda 3 tane beraat almış bu adam. Ama yargılandığı davalar öyle ufak tefek değil. Cezaevinde yatmışlığı var. Cezaevi süreci var. Adli sicil kaydı temiz çıkıyor adam. Nasıl? Adli sicil kaydının temizlenmesine ilişkin bu dönem iktidarının çıkarttığı bir yasa var. O sayede oluyor bu. Sicil kaydını temizledin. Nereye kadar? Birlikte yürüdüğümüz süre içinde. Birlikte yürüme ayrılırsa patlarız o zaman. Alican'ın yaptığı değerlendirmede çok sağlam bir bölüm var. Sedat Peker'in yurt dışına kaçmadan önce nasıl haber aldığını anlatıyor. Operasyon çekileceğini biliyor ve operasyon çekileceği için erkenden gidiyor. Açıklaması ne? Yurt dışında üniversite bitireceğim. Ne kadar benziyor değil mi Mustafa Elitaş'ın sözlerine? Yani adama diyorsun ki ya senin bakanın kendi bakanlığına dezenfektan satmış, üstelik fahiş fiyattan satmış. Millet ağız ağız diyor. 15 Temmuz'da diyor benzin vermediler diyor. Çünkü söyleyebilecek bir yalanı yok. Yok, o da biliyor. Sıkıntı şu, Ruhsar Hanım çok erken döküldü. Biraz tecrübeli bir siyasetçi olsaydı millet ağaç ağaç diye önce o derdi. O kabul metnini yayınlaması gerekmezdi. Evet sattım, ben sattım demek zorunda kalmazdı. Çok erken döküldü. Tecrübeli bir siyasetçi. Bak eskilerine, yolsuzluktan uzaklaştırılan, hani uzaklaştırılan değil miyim? Büyükelçi yapılan var arada çünkü. Yolsuzluktan uzaklaştırılan eskilerine bak. Fatura, fatura var peçetede. Buyurun, peçete. Peçeteye yazmış. Bak bunları akıl edemediği için yaşıyor. Biz dönelim yine Alican'ın yazdıklarını Alican Uludağ'ın. Burada Sedat Peker'le ilgili değerlendirme yapılırken 3 davasında beraat, 1 davasında takipsizlik aldığını hatırlatıyor. Ne olur aklınızda kalsın bu cümle. 3 davadan beraatle çıkmış bu adam. Yani bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Çıkıp şunu diyebilir kardeşim. Ben vergisini veren kötü bir Hollywood filmi gibi. Ben vergisini veren dürüst bir vatandaşım. Vallahi diyebilir bunu. Hiç kimse de parmağını oynatamaz. Ve bu haberi yaparken eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'le konuşmuş. Hani bu işleri bilen insanlar, Cevat Öneş diyor ki, bu suç örgütleri arasında alana hakimiyet kurma ve karşılıklı birbirlerini tasfiye olayıdır. Susurluk dönemindeki yapıyı aşan bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani ne olacak mesela? Ben size söyleyeyim, hiçbir şey olmayacak. Bayramdan sonraya, hani ölme eşeğim ölme hikayesi, bayramdan sonraya Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'si, bayramdan sonra Ruhsar Hanım'la ilgili çalışmaya başlayacak. Ve bu ülkede Sedat Peker'in 3 beraat, 1 takipsizlik aldığı ülkede, halihazırda mesela 3 seneyi, 3,5 seneyi aşkın bir dönemdir, cezaevinde olan Osman Kavala diye bir adam var. Selahattin Demirtaş cezaevinde. Gerekçe? Bunların yaptığının, söylediğinin, bunun içinde cinayet var kardeşim. Bu davalardan bir tanesi cinayet. 1998'de öldürülmüş bir insan var. Biri cinayet. Beraat var. Ve dün gece çalışırken Alican'ın bu yazdığı yazılardan sonra ulaşabildiğim bütün haberlere baktığımda gerçekten kanım dondu ya. Çünkü hepsinin gerekçesi sanki tek daktilodan çıkmış gibi. Suç oluşmamıştır, suç niteliği gerçekleşmemiştir, yeterli delil toplanamamıştır. 1 milyon tane. Ama cümlelerin hepsi aynı. Hepsi. Çünkü birlikte acayip rahat yürünen bir ortam var. Hani demiştim ya size, Bodrum'da o marinadan paylaşılan fotoğrafta insanlar neden Mehmet Ağar'ın yanında Korkut Eken duruyor, Engin Alan duruyor, Alaaddin Çakıcı duruyor diye sormak zorunda. Bu fotoğraf niye bugün paylaşıldı diye sormak zorunda. Bak çukurun nasıl kendi içinde pislik ürettiği görülüyor şu anda. Bu kullanılan, kusura bakmayın adı başka türlü konamaz, bok çukurunun içinde leş gibi bir koku yayılıyor ve o kokuyu tartışanları cezalandırıyor bu ülke. Nereden geliyor bu koku sorusunu sormak yasak. Yasak kardeşim. Ama bak geldiğimiz yer burası. İnsanlar Susurluk hatırlatması yapıyor. Bugünün iktidarı soruyorsun adama. Yani böyle bir dönemde diyor. Hani benim elimde dezenfektan var ama karım ya bakan kardeşim ayıp olur. Ya böyle bir durum yok ki ortada. Ve bunu söyleyen Mustafa Elitaş mülkiye mezunu bir insandır. Hani hakikaten hayatı bilmeyen dışarıdan getirilmiş bir tip falan değil. Vallahi değil ya. Bunlar bilinçli. Çünkü biliniyor ki karşıdaki yapış yapış muhalefet sadece çıkıp basın toplantısı yapacak. Bir adım fazlasını yapma şansı yok. Yok kardeşim. Muhalefet bu ülkenin demokratik reflekslerini köreltmek dışında hiçbir şey yapmıyor Türkiye'de. Sadece demokratik refleks köreltiliyor. Ya her gece üst üste İsrail karşıtı protestolar için on binlerce insan sokağa dökülüyor. Siz tek bir ceza yazıldığını gördünüz mü? Sakın şunu söylemeyin bana şimdi çünkü. Ne yani insanlar İsrail'deki zulmü protesto etmesin mi? Etsin. Etsin. Ama salgın koşulları var. Ne yapalım yani? İsrail'deki protesto, İsrail'deki olayları protesto için dünyada özellikle Arap coğrafyasında yaprak kımıldamazken Türkiye'de üst üste Covid vakalarının artırılmasına sessiz mi kalalım? Zaten o konudaki yalanlar bütün bu yüzsüzlüklerin üstüne çıkabilecek durumda. Al bak sana günlük vaka tablosu. Dünün tablosu. 226.452 test yapılmış. 14.497, 14.500'e düştü vaka sayısı. Hasta sayısı 1582, vefat sayısı hala çok yüksek. Bak bunu açıklayamıyor. Çünkü yalanın o bölümünü tutamıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü belediyeler gömüyor bu insanları. Zaten yalanın belli bir bölümü tolere ediliyor, kalanını tutamıyorsun. Bak dikkatini çeksin. Ağır hasta sayısı 2975. Ya bu nasıl oluyor? Bunlar aynı ağır hasta insanlar, ağır hasta olmakta ısrarlı kişiler mi? Yok kardeşim biz 3000'in üzerinde tutacağız. Çünkü biz bu iktidarı sevmiyoruz. Bunun için mi yapıyorlar? Ya yalan diye bas bas bağırıyor bu tablo. Kademeli olarak 17 Mayıs tarihine kadar 5000'in altına düşecek. Düşürülecek, düşür. Göreceksin düşecek. Çünkü bu ülkede sesini çıkartmıyor ki insanlar. Ya yalan söylüyorsun kardeşim sen. Açıkça gümbür gümbür yalan söylüyorsun diyemiyor. O yüzden de iktidar at oynatıyor. Kafasına göre. Yüzsüzlüğün bini bir para artık. Ya böyle bir organize suç örgütünün lideriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı sanki zamanında ağzını açmış bir şey yapmış gibi bugün çıkıp diyor ki bunlar mafya. Hadi ya. İnsanların kanlarıyla duş alınacağını söyledi bu insan. İnsanların kanlarıyla duş alınacağını. Kılınızı kıpırdatmadınız Süleyman Bey. Kılınızı kıpırdatmadınız. İşinize geliyordu çünkü. Çünkü orada düşmanlaştırılan insanlar sizin için önemsiz insanlardı. Sevmediğiniz insanlardı. Onlar sizin geçmişte bugünün iktidarına nasıl ağza alınmayacak hakaretlerle saldırdığınızı hatırlayan ve hatırlatan insanlardı. Ağzınızı açmadınız o yüzden. Hadi hayır deyin. Deyin ki hayır ya alakası yok. Numan Kurtulmuş'un bir televizyon ekranında pisliğin dibi bir programda söylediği sözler nasıl bugün karşısına geliyorsa sizinki de gelecek. Mustafa Elitaş'ın gelmeyecek mi? Mustafa Elitaş söylediği sözün saçma olduğunu bilmiyor mu sizce? Ama bazen böyle organizasyonlarda lideri savunmak uğruna saçmalamak gerekir ve saçmalayacak insanlar bunun neden saçmalama zorunluluğu içerdiğini düşünemezler. Bunu tartışamazlar. Tartışırlarsa üzerlerinde patlar çünkü bu hikaye. Ya bu organizasyonun içinde yer alabilmek için bunlara razı olacaksın ya da dışında kalacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İlker Başbuğ'un üstelik saçma sözlerinden uzatılmış cümlelerle getirilmiş 1960 darbesi olmazdı aslında Menderes erken seçim kararını kabul etseydi sözünden bugüne darbe tehdidi çıkartacaksın. Adamın duş alacağız kanlarınızla sözünde suç unsuru bulamayacaksın. Ya bir şeyler dönüyor. Hiç dikkatinizi çekti mi? Dün sabah da sordum bir daha soracağım. Bu ülkenin bir Adalet Bakanı vardı ya. Abdülhamit Gül. Biliyorsunuz değil mi? Herhalde bir tek ben biliyor olamam. Evet, bu ülkede bir Adalet Bakanı var. Adı Abdülhamit Gül. Gören var mı içinizde bilmiyorum. Ben görmedim. Çok uzun zaman oldu. Herhalde bir ayı geçti. Görmedim. Eğer diyorsanız ki, ya kardeşim devletin iyi yöneticisi böyle çalışılır. Göz önünde olmak değildir önemli olan. İşini yapmaktır. İşini yapmıyor. Çünkü bütün bunlar bu saçmalıkları içeriyor ve Adalet Bakanı'nın işi bu. Yok eğer diyorsanız görünmemeyi kendi tercih etti, ne olduğunu sormak lazım. Artık kabine revizyonu falan o kadar net görünüyor ki. Gerçekten bak, çok net. Hani herkesin sustuğu zaman, mesela bu hafta, mesela bugün. Bu işler olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü bunun artık savunulacak bir yönü kalmadı. Yani siz Erdoğan'ın şu savunuyu, Mustafa İltaş'ın söylediği sözün saçmalığını anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Gözünüzü seveyim, yapmayın ya. Ya böyle savunulabilir mi kardeşim? Ömer Çelik'in şu cümleyi savunabileceğini düşünüyor musunuz? İbrahim Kalın'ın şu cümleyi savunabileceğini düşünüyor musunuz? Yani dışarıda yokluk var. Tabii Sayın Bakan'ın eşi de demiş ki benim karım demiş yani bakan diye ben satmayacağım. Devletimin demiş ihtiyacı var insanlarımın. Verin herkese dezenfektanı dememiş. Piyasanın iki katı fiyatla saplamış insanlar onu. Hiç kimse tartışmıyor. Ve Mustafa İltaş artık vicdanı orada rahatsız ediyor. Gerçekten çok rahatsız oluyor. Çünkü biliyor ki ya kardeşim kamera görüntülüyor onu. Yarın bir gün Numan Kurtulmuş'un karşısına nasıl konulacaksa bu. Devlet Bahçeli'nin karşısına nasıl konulduysa. Birbirinize etmedik hakaret bırakmadığınız insanla kol kola yürüyorsunuz. Sana zürriyetsiz diyen adamın. Zürriyetsiz diyen adamın dibinden ayrılmıyorsun. Nasıl konuluyorsa Süleyman Soylu'nun karşısına vallahi de billahi de bunlardan bu hırsızlardan hesap sormazsam namerdim sözü nasıl çıkıyorsa karşısına Mustafa İltaş'ın da çıkacak. Yani onun çıkmasa çoluğunun çocuğun birinin karşısına çıkacak. O yüzden bu ülkede yüzsüzlüğün standardını yükseltmek gerekiyor. Diyarbakır Kayyum Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ayakta alkışlıyorum. Gerçekten ayakta alkışlıyorum. Ben Mustafa İltaş'ın yüzsüzlüğünün üzerine çıkılamaz diye düşünüyordum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama bana dedi ki erken konuşuyorsun birader. Erken konuşuyorsun, yok öyle ama. Şu cümleyi size bir daha okumak isterim. Gerçekten çünkü dün şu kadar çalışmanın üzerine şu cümle yaptığımız, burada yapmaya çalıştığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü bu cümlenin üstünde hiç kimse durmayacak. Diyor ki, 170 dönümlük alan içinde fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Gözle görülmeyecek, araya kaynayacak diyor. Tıpkı Mustafa İltaş gibi, tıpkı Numan Kurtulmuş gibi, onların sözleri gibi, Devlet Bahçeli'nin söyledikleri gibi, Süleyman Soylu'nun söyledikleri gibi o kadar büyük bir çürümüşlük olacak ki aradaki görünmeyecek diyor. Yok öyle değil. Çünkü o büyük kokuyu, çürümüş karpuz kokusunun içindeki pis kokuyu o bütünün küçücük parçaları oluşturuyor. Her biri ayrı ayrı kokuyor artık. Her biri ayrı ayrı taşınamaz, götürülemez nitelikte. Ve ciğerlerimize kadar işledi bu pislik kokusu. Bu saatten sonrası artık siyasetin işi. Ama en büyük çaresizliğimiz de işte siyasetin içinde başlıyor maalesef. Yarın bayram. O yüzden yarın ve öbür gün yayın yok. Bundan sonra bir gazete yayını yapacağız ama şimdiden söyleyeyim ikinci yayını izlemeyecekler için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde onları görebildiğiniz kadar yakından, sağlıklı temas içinde elbette görebildiğiniz güzel bir bayram diliyorum hepinize. Umarım bundan bir sonraki bayramı, ya zaten vaka sayıları böyle hızla düştüğüne göre muhtemelen bu hesapla 17'sinde 5000'in altında olursa 20'sini geçtiğimiz zaman Türkiye'de hastalığı kimin yaydığını 3 kişi şeklinde gösterebileceğiz. Bu diye Sağlık Bakanlığı onları afişe eder. Biz de rahatlarız. İçişleri Bakanlığı da asar hatta. Adalet Bakanlığı nasıl yok ortada. Böylece hastalığın da kökünü kurutmuş oluruz. Herkese çok güzel, ağız tadı dolu, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sağlıklı bir bayram diliyorum. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize. Ama ben bir saat sonra buraya geleceğim tekrar. Yayın için devam edeceğiz ve gazeteleri anlatacağım size. Gazetelerin içinde ne olduğunu, ne olmadığını, neleri yazdıklarını, neleri yazmaktan tırstıklarını, kıyısından döndüklerini, nasıl bir yüzsüzlükle adı gazete olan paçavralar hazırladıklarını. Hepsini konuşacağız. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz randevumuz pazartesi artık. Bayram boyunca yayın olmayacak çünkü. Bu yayın sürsün, benim de desteğim olsun ama nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum diyenler için bir uyarı yaparak bitirelim. Biliyorsunuz patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'a abone olmak benim için çok önemli. Çünkü bir kanalın bilinirliği açısından, ki orada abone olmak için YouTube'a girip bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ünsalünlü.com.tr adresinde de var aynı düğme. Oraya girip abone olduğunuz zaman parasız pulsuz bir işlemdir bu. Sadece bir tek mail adresi yazarak yaparsınız. Bir de beğeni tuşunu tıklarsanız eğer videolarla ilgili, işte o zaman acayip bir şey olacak. YouTube bu videoları başkalarına, tanımayanlara, bilmeyenlere de tavsiye edecek. Ve bu bilinirlik Türkiye'de daha çok insanın gerçekler üzerinde konuşması gibi bir durum doğuracak ki bence demokrasiye çok büyük bir katkı. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama her şeyin ötesinde en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bu hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İkinci yayında görüşeceklerimizle randevumuz bir saat sonra. Görüşemeyeceklerimize şimdiden sağlıklı bayramlar bir kez daha. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.